Ayrım 16, sayfa 153. Aslanım Dilek. Ve Sıla'nın annesine ağlap yapıp ayrıca beni babamın götüreceğini de özellikle belirttim. Tabii işin içine baban da girince Sıla'nın annesi izin verdi diyerek onun sözlerini tamamladım. Bildiniz, 10 puan dedi Dilek şişinerek, sonraki kırdamaya başladı. Ne var, niye gülüyorsun? Sera sakın kızma ama neler neler dedi bizimkiler. Ne dediler? Hem anneni hem de dedenleri çok ayıpladılar. İnanmıyorum. Tabii ya, dediler ki gencecik kız tek başına bırakılır da gidilir mi? Üstelik baksana yalnız kalmaya da korkuyormuş. Dilek bunları anlatırken çok eğleniyordu. Zavallı ailem benim yüzümden sorumsuz bir aile durumuna düşmüştü. Sıla seninkiler ne dediler? Onlar pek bir şey demediler. Ben de zaman zaman evde yalnız kaldığım için bizimkilere bu çok da ters gelmedi. Dilek, biz öyle kalabalık bir aile değiliz ki. Yalnız kalmak diye bir fiil bile çekilemez bizim evde, dedi. Suçluluk duyuyorum. Keşke şunu açık açık söyleyip bizi isteseydik de benim o güzel ailem için iki kişi de olsa böyle düşünmeseydi diye geçirdim içimden. Ama belli etmedim tabii. Arkadaşlarımı hem çağırıp hem de keyiflerini kaçırmaya hakkım yoktu. Yemekten sonra pijamalarımızı giyip salonda oturmaya karar verdik. Oradan buradan konuşurken nasıl olduysa söz Sıla'nın büyük aşkı Feride geldi. Sizinkiler hala anlamadılar mı diye sordum. Öyle ya, bunların aileleri evlilik nedeniyle dış kapının mandalı şeklinde de olsa akrabalar. Yengesinin oğlu mu oluyormuş ne? Yo dedi Sıla, hiç sanmam diye birden keyfin kaçtı. Yolunda gitmeyen bir şeyler mi var? Sıla derin derin içini çekti. Yine ne oldu Sıla? Ferit'le tartıştık. Aman ne büyük haber diyerek Sıla'ya takıldı Dilek. Sonra ciddileşerek haydi üzme kendini. Anlat ki ferahlayasın değil mi Sera dedi. Dilek çok haklı. Birden Cüneyt'in şu son günleri beni aramadı aklıma geliverdi. Yani ben aramasam. Konu bu kez de geleceğimiz dedi Sıla yavaşça. İşler ciddileşiyor desene. Peki ne diyor geleceğiniz için? Ben diye söze başladı Sıla. Artık her şeyi anlatmaya karar vermişçesine. Bu yıl üniversite hazırlık kurslarına başlayacağımı söyledim. Ferit ise bu tür çalışmalar için erken olduğunu düşünüyor. Ona tıp fakültesi puanlarının yüksek olduğunu, bu nedenle çok çalışmam gerektiğini anlattım. Peki ne dedi? Üniversiteye gitmen şart mı dedi? Ne? Dilek'le ikimiz birden ağızdan bağırıştık. Sıla gibi sürekli sınıf birincisi olan bir kızın eğitimine devam etmesinden daha doğal ne olabilirdi ki? Senin ne kadar yetenekli ve çalışkan olduğunu bilmiyor mu? Bilmez olur mu? Hatta hep benimle gurur duyduğunu söyler. Peki o zaman bu tutum ne oluyor? İşte benim de çözemediğim bu ya dedi Sıla çaresiz bakışlarla. Bir an üçümüz de sessiz kaldık. Sonra Dilek, peki sormadın mı? Sordum. Ne dedi? O bu yıl mezun oluyor. Babası ona yıllarca üniversitedir dirsek çürüteceğine gel benim işimin başına geç diyormuş. Şöyle bir düşünün Dilek. Neden olmasın? Madem gelecekle ilgili seçim bu, bu madem onu bu tür bir yaşam mutlu edecek olabilir. Ama bunun seninle ne ilgisi var? Yani o okumak istemiyor diye senin de mi okumanı istemiyor? Evet, aynen öyle. Tabii açık açık söylemiyor ama ne gereği var diyor. Ben işimi kurarım, sonra da evleniriz diyor. Sıla bizlere öyle uzak kavramlardan söz ediyordu ki şaşırmış kalmıştık. Evlilik bizler için yıllar yıllar ötesindeydi. Daha lise bitecek, üniversite kazanıp okunacak, meslek sahibi olunacaktı. Ondan sonra sıra evliliğe gelebilirdi. Biz böyle düşünüyorduk. Ve şimdi bizim işimizdeki arkadaşımız hem de içimizde en başarılımız evlilikten söz ediyordu. Sıla devam etti. Ayrıca beni rahatsız eden başka bir konu daha var. Anlat, dinliyoruz. Ferit de aslında okulda başarılı ve bence pekala da eğitimini sürdürebilir. Yani onda o kafa var. Bence bu düşünce onun değil, babasının, ailesinin düşüncesi. Yani ailesinin etkisinde kalarak böyle düşünüyor. Bunu mu demek istiyorsun diye sordum. Evet, bence öyle. Bu düşünceni ona söyledin mi? Söyledim. Ne dedi? Kesinlikle kabul etmedi. Bir ensen için önemli olan geçimini sağlayabilmekmiş. Ve eğer o koşullar zaten hazırsa, yani babasının işi varsa ne diye okusunmuş. Peki ya kendini geliştirmek, ufkunu açmak, daha bilgili olmak ne olacak? Ben de aynen öyle söyledim. Sera, yani koşulları uygun olmasa, örneğin bizim Serhat gibi olsa, haydi bir derece anlayacağım. Çocuk zaten parasal güçlükler içinde. Ailesi okutamayacak, bari bir an önce hayata atılsın diye düşünürüm. Böyle bir karara saygı duyar, bu koşullardan en iyisini yapıyor der. Onu desteklerim. Ama senin her imkanın var. Niye fırsatları kullanmıyorsun? Niye kendini geliştirmiyorsun? İşte ben de bunu anlayamıyorum. Sustu. Sonra hırsla devam etti. Bence tamamen ailesinin etkisinde. Onlar ne derse onu yapıyor. Hatta eminim benim üniversiteye devam etmemi sırf ailesine der diye istemiyor. Bunları böylece ona söyledin mi? Ailesi hakkında konuşamıyorum. Çünkü hemen savunmaya geçiyor. Ve tartışma büyüyor. Vah Sıla'cığım vah dedi Dilek. Sonra bana döndü. Bunlar hep böyle tartışırlardı. Ama iş hiç bu boyutlara gelmemişti. Daha önce hangi konularda tartışıyordunuz Sıla diye sordum dayanamayıp. Saçma sapan şeyler bana sorarsan. Yok eteğimin boyu çok kısaymış. Yok yüksek sesle gülmek bir genç kıza hiç yakışmazmış. Oha bayağı tutucu desene deyince Sıla bu kez Firdi savundu. Buna karşın çok güzel nitelikleri var. Ona güvenebilirsin. Çok dürüsttür. Ne zaman bir sıkıntım olsa hep yanımdadır. Teselli eder. Elinden geleni yapar. Aile içinde de sevilir. Çünkü yardımseverdir. Yaşlıları arar sorar. Hatta bizimkiler bile tüm ailenin gençleri bir yana, Ferit bir yana derler. Büyüklerle büyük, küçüklerle küçük olur. Teyzemler yazın bir haftalığına Balıkesir'e gitmişlerdi. İnanır mısınız? Ferit onların evinde kaldı. Bütün hafta boyunca çocuklarına baktım. Vay, mükemmel dedi Bilek. Eşin zorluğu da burada ya. Diyerek içini çekti Sıla. Onu çok seviyorum ve bu hallerini de beğeniyorum. Öte yandan da zavallı arkadaşım benim. Ne güç bir ikilem yaşıyorum. Bir insan ya iyi olur ya kötü. İyiyse devam edersin, kötüyse güle güle dersin, olup biter. Ama böyle iyi ile kötü karışık olunca işler çatallaşıyor. Birden yazın annemle yaptığımız bir konuşma geliverdi aklıma. Annem, insanoğlu prizma gibidir. Kimi yanı olumlu, kimi yanı olumsuz. Kimileriyle ilişkileri pürüzsüz, kimileriyle çekilmezdir. Baba her insan için böyledir demişti. Babamla ilgili olarak babanın arkadaşları çok tatlıdır. Tüm dostları onu çok sever ama koca olarak hiç öyle değildir. Üniversitedeki iş arkadaşları önceleri de onu çok sever ve ne derler biliyor musunuz? Hoca ne yapar yapar bizlere zaman ayırır. Hepimizin derdiyle teker teker uğraşır. Öte yandan seni en son ne zaman aradı? Bir düşün. Demek ki öğretim görevlisi olarak başarılı ama baba olarak kötü sayılmazsa da kendinden bekleneni verecek düzeyde değil en azından. Ve hemen hayat dersini sıkıştırmıştı annem. Hiç fırsatı kaçırır mı? Sadece baban değil, her insan böyledir. İyi ve kötü yanları, daha az iyileri, daha zararsız kötüleri vardır. Bütün mesele denge. Dengeye bakacaksın. İyiler ağır basıyor. Senin beklentilerinle uyuşuyorsa o insanla ilişkileri ister arkadaş olsun, ister sevgilin ya da kocan başarıyla yürümeye şansına sahip. Benim babamla evlenirken yaptığım hata buydu. Ona sadece bir yönden baktım. Diğer yanlarını araştırmadım. Onu sınamadım. Şu konularda ne düşünüyor, nasıl davranıyor diye merak etmedim. Benim gördüğüm yakışıklı, neşeli, kafalı bir üniversite asistanıydı. Bunun gerisine bakmadım. Bakmak aklıma gelmedi. Ama itiraf etmeliyim ki annem babam beni uyardılar. Ya demiştim şaşkınlık içinde. Evet canım, annem de babam da iyi çocuk ama biraz sorumsuz görünüyor. İyi düşün, evlilik çocuk oyuncağı değil demişlerdi. Sadece onlar mı? Yakın arkadaşlarım da beni uyarmışlardı. Peki bu sözler seni hiç etkilemedi mi anne? İnsan gençken gereksiz yere alıngan oluyor. Annemleri benim hayatıma karışmak, beni yönetmeye kalkışmaya suçlayıverdim. Yani durup da söylediklerini iyice bir düşünmeden suçladım onları. Çünkü babana aşıktım. Evde bu konuda çok tartışmalar oldu. Ve ben sonunda ne yaptım biliyor musun? Ne yaptın? Sırf onlara inat olsun diye babanla evlendim. Ay inanmıyorum. Evet sarıcığım, onlara inat evlenmekle kendi kişiliğimi kanıtladığımı düşünüyorum. Ne çocukluk. Bir an durmuş sonra devam etmişti. Oysa evlenmeden önce benim de baban hakkında kuşkularım oluşmaya başlamıştı. Ama her şeye karşın onunla evlenmeye kararlıydım. Bunun birinci nedeni onu çok sevmemdi. İkincisi artık herkesin bizim evliliğimize kesin gözüyle bakmasıydı. Arkadaşlar, akrabalar filan. Bu da benim bu saatten sonra geri dönemem diye düşünmeme yol açıyordu. Sonuncusu da annemlere kafa tutarak kendi kişiliğimi kanıtladığımı düşünüyordum. Gördüğün gibi bunların hiçbiri evlilikle ilgili yaşamsal bir karar için geçerli ve mantıklı nedenler değil. Ama ben bu evliliği yaptım. E tabii ki olanlar bana oldu. Onu çok sevmeme karşın uzun yıllar mutsuz yaşadım. Kötü bir insan değildi baban. Hatta pek çok güzel niteliği vardı ama kişiliklerimiz, yaşama bakış açımız, hayattan beklentilerimiz çok farklıydı. Tabii bunu kimselere söyleyemedim. Kendin yaptın, otur çek dedim kendi kendime. Böylece işler çekilmez hale gelince gerisini de sen de zaten biliyorsun diyerek içini çekmiştim. Biliyor musun Sera? Düşünüyorum da mutlu olmayı başarabilen insanlar zeki kişiler. Çünkü onlar bir olayı ya da kişiyi her yönüyle görebiliyorlar diye gözlemin dile getirmiş ve devam etmişti. Şimdiki aklımla baktığımda yaptığım hatalar zincirini o kadar net görebiliyorum ki ilk hata karşımdaki kişiye tek yönden bakmam, diğer yanlarını hiç araştırmamamdı. Buna neden ona olan aşkımdı. İkinci hata aşk iyi de mantıkla kol kola yürürse ancak kalıcı olacağını anlayamamamdı. Evlilikler sadece aşkla yürümüyor. Ne yazık ki aklın desteğine fazlasıyla ihtiyaç var. Üçüncü hata annemlerin, arkadaşlarımın uyarılarını hepten reddetmemdi. Dinle, herkesi dinle, sonra otur kendi kararını ver. Değil mi? İşte ben bunu yapmadım. En büyük ahmaklığımsa yavaş yavaş bende şüpheler uyandırmaya başladığı halde bu saatten sonra geri dönemem fikriydi. Neymiş, herkes hazırlanmışmış, herkes sana ne dermiş. Oysa burada senin hayatın söz konusu, o kadın. Annem o günler ne dönmüşçesine kendine öfkelenmişti. Herkes iki gün konuşur, üçüncü gün daha ilginç bir konu çıkınca seni unutur gider. Sense olduğun yerde kala kalırsın. Ama demek ki o günlerde hiç de akıllı bir genç kız değilmişim. Canım benim diyerek sarılmıştım ona. Ama bak sonra ne güçlü bir kadın oldun. Zaten tüm bu hatalarımı hoş görmemin bir tek neden var. O da sensin benim güzel kızım. İyi ki seni doğurmuşum, iyi ki varsın. Ankara dönüşümde mağazanın diliyle anlatmak gerekirse annemle işte böylesine duygu yüklü bir öğleden sonra yaşamıştık. Ve gariptir, bu sohbet Sıla ile konuşurken aklıma gelivermişti. Hey hey diye buna sesinden Dilek'in sesiyle kendime geldim. Ne var? Oo, dünyamıza hoş geldiniz kızım. Biz burada oturmuş Sıla'nın dertlerini konuşuyoruz. Sense dalıp gitmişsin. Kusura bakmayın çocuklar. Ama Sıla Ferit'i anlatırken nedense aklıma babam hakkında annemle yaptığımız bir konuşma geldi. Onu düşünüyorum. Ve biliyor musunuz? Annem bana ne dedi? Ne dedi? Mutlu olmayı başarabilmiş kişiler zeki insanlardır. Çünkü onlar bir insanı, bir olayı her yönüyle görebilenlerdir. Annemle diğer konuştuklarımızı tabii ki anlatmadım. Ne de olsa aile sırları onlar. Ama gün gelirdi. Sıla'nın iyiliği için gerekirse onları da ortaya koyabilirim. Sıla başını salladı. Çok doğru. Neyse canım, dedi Dilek. Sıkma canını. Daha evlilik planlarına çok var. Sen bu arada rahat rahat düşünürsün. Hem belki de Ferit'i ikna edersin. Benim bozuldum. Ben onun kararlarına karışmıyorum. Ona saygılıyım. Örneğin madem okumak istemiyor, bu onun bileceği iş diye düşünüyorum. Oysa benim düşüncelerime saygılı değil. Ben böyle karar verdim. Sen de bana uyacaksın diyor neredeyse. Ben çalışırım, sen okursun demiyor. Ya sevgili Kiraz Ağacı, işte dün gece bunları konuştuk. Zavallısı da annesinin hastalığına üzüldüğü yetmiyormuş gibi bir de Ferit'le uğraşıyor. Hayatta bu sorunlar hiç bitmiyor anlaşılan. Onu oyalamak için konuyu değiştirdik. Bir süre daha ondan bundan konuştuk ve yattık. Tabii yattığımızda gecenin 1:30 olmuştu. Bugün okulda da hepimiz resmen sürünüyorduk. Olsun, onlarla beraber olmak uykusuz kalmaya değer. Bu gece ilk kez yalnızım. Ödevlerimi bitirdim, evi topladım. İşimi senin karşına geçmiş yazıyorum. Annemin gelmesine 3 gün kaldı. Aslında istersen döneceğine çok seviniyorum. O kadar dedemler, Sıla'lar geldiği halde insan yanında kendini yalnız hissediyor. Annemin yeri başka. Ayrıca evde yapılacak ne iş? Çok iş varmış meğer. Haydi iyi geceler Kiraz Ağacı. Laf aramızda senin yapraklarına giderek kapı yutmaya başladı. Şaka şaka. Tam tersine pek güzel kızarmaya başladılar. Önümüzdeki günlerde çok hoş bir sambar ağacı olacaksın. Eminim bundan.